Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden İnşirah Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz senin için göğsünü yarıp genişletmedik mi? Ve yükünü indirip atmadık mı? Ki o senin belini bükmüştü. Senin zikrini, şanını yüceltmedik mi? Demek ki gerçekten güçlükle beraber kolaylık da vardır. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık da vardır. Şu halde boş kaldığın zaman durmaksızın dua ve ibadetle yorulmaya devam et ve yalnızca Rabbine rağbet et. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Tarihin sesi hiçbir zaman susmaz. Ancak yapmanız gereken tek şey söylediklerini dikkatlice dinlemek. Eylül 1916'da Cezayir'in Mugniye köyü, herkesin ileride babası gibi çiftçi olacağını düşündüğü bir çocuğun doğmasına tanık oldu. Ancak onun tarımdan savaşa, siyasete ve ekonomi geçişi yalnızca 15 yıl sürdü. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Dünya Tarihi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyiciniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tarihin sesi hiçbir zaman susmaz. Yapmanız gereken tek şey söylediklerini dikkatlice dinlemek. Tarihin derslerinden bahsederken Cezayir'in hatıralarını ve derin yaralarını anlatmadan geçmek olmaz. Asla eskimeyen tarih ve anılar. Yaklaşık 3 yıl önce, 60 yıl aradan sonra nihayet Fransa hükümetinin en üst düzey yetkilisi anma törenine katıldı. 17 Ekim faciasının mağdurlarından bahsediyorum. 17 Ekim 1961 günü Paris'te yaşayan 30 bin kadar Cezayirli, Fransa'nın ülkelerine yönelik sömürge politikalarını protesto etmek için sokağa çıktı. Dönemin Paris valisi Maurice Papin, Fransız hükümet yetkilileriyle koordineli bir şekilde güçlerini göstericilere saldırmaları emrini verdi. Paris'teki Avrupalıların gözleri önünde gerçekleştirilen bu vahşi saldırıda binlerce kişi tutuklandı, yüzlercesi Fransız polisi tarafından vurularak öldürüldü, bazıları ise ünlü Sen nehrinde boğularak hayatını kaybetti. Her gün yüzlerce aşık birbirlerine olan aşklarını güçlü tutabilmek için aşklarının anahtarını herkesin sembol olarak gördüğü aynı nehre emanet ediyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı Macron 2021 yılında Sen nehrinde boğulan veya nehrin yakınında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine katıldı ve o olayı Cezayir vatandaşlarının ölümcül baskısı olarak adlandırdı ve resmi bir açıklamada bu etkinliğin kurbanlarına haraç verme ihtiyacını vurguladı ve şöyle dedi. Fransa tarihine aydınlanma ile bakıyor ve tanınmış sorumluluklarını kabul eder. Paris'in bugüne kadar görmezden geldiği suçlar. Afrika'daki bazı siyasi aktivistler ve ırkçılık karşıtı dernekler, Fransa Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını ileriye doğru bir adım olarak görüyor. Ancak bunların yeterli olmadığını vurguluyor. Cezayir'deki Fransız sömürgeciliğinin tarihine bakıldığında bu özür dilemenin neden yeterli olmadığı daha iyi anlaşılacaktır. Yıllarca inkar ettikten sonra Fransız resmi soruşturma organları nihayet Cezayir halkına karşı işlenen şiddetin boyutlarına ilişkin önemli istatistikler ve rakamlar içeren belgeler yayımladı. Bu belgeler özellikle sömürge dönemini yani 1830 yılında başlayan ve 1962 yılında Cezayir'in bağımsızlığını ilan etmesiyle sona eren döneme atıfta bulunmaktadır. Bu yıllarda pek çok masum çocuk, kadın ve erkek hayatını kaybetti, işkence ve sürgüne maruz kaldı. Cezayir'deki Fransız sömürgeciliğinin tarihi, her birinin hatırlanması yalnızca Cezayirlilerin zihin ve yüreklerinde değil, aynı zamanda her özgür insanın varlığında acı ve öfke duygularını canlandıran olaylarla doludur. 1939 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında Fransa, Almanlar tarafından işgal ediliyordu. Fransızlar, Cezayir halkına özgürlükleri için mücadele çağrısında bulunarak Fransa'nın Almanlardan kurtulması halinde kendilerinin de Cezayir'i terk edeceklerini ve ülkenin bağımsızlığını tanıyacaklarını taahhüt ettiler. Cezayirliler Fransızlarla yaptıkları anlaşma gereği İkinci Dünya Savaşı'nda Fransızların yanında savaşmış ve savaşın ön saflarında Fransız askerlerine canlı kalkan olmuşlardı. Bu Cezayirlilerden biri de herkesin babası gibi çiftçi olacağını düşündüğü çocuktu. Ancak onun hayatının gerçekleri babasınkinden çok daha farklıydı ve aynı gerçekler onu 15 yaşındayken savaş alanına sürüklemişti. 28 yaşındayken ülkesini kurtarmak için büyük zorluklarla katlandı ve birçok yoldaşı gibi Fransız askerliğinin en ön saflarında savaştı. Monte Cassino Savaşı'ndaki kahramanlığı nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı General de Gaulle tarafından kendisine cesaret madalyası verildi. Fransızlar Nazi rejiminden kurtuluşlarını kutlarken Cezayir halkı da sokaklara döküldü ve Fransa'nın vaatlerine güvenerek bağımsızlıklarını kutladı. Ellerinde Cezayir bayrağıyla bağımsızlık sloganları atıyorlardı. Bu sırada Fransız askerleri kalabalığın içine dalarak sokak yürüyüşüne katılanlara ateş açtı. Fransa'nın Cezayirli askerlerin fedakarlıklarına cevabı, Setif ve Harata kentlerinde 45 bin Cezayirli sivilin katledildiği, binlercesinin de yaralandığı büyük bir katliam oldu. Fransızlar Cezayir köylerini yıktılar, evleri yaktılar. Bazı istatistiklere göre bu olayda ölenlerin sayısı 70 bini kadar ulaşmış ve bunların tamamı Fransızlar tarafından vahşice katledilmiştir. Elbette Fransız yetkililer bu suçla ilgili doğru bilginin sızmasını her zaman engelliyorlar. Thank you. Sömürge döneminin en korkunç suçlarından biri Fransızların 1960-1966 yılları arasında Cezayir Çölü'nde gerçekleştirdiği nükleer denemelerdi. Cezayir Ordusu dergisi bu suçla ilgili bir raporu 2010 yılında yayımladı. Bu anlatıya göre Fransızlar ilk nükleer denemelerinde 150 Cezayirli siyasi tutsağı nükleer deneme alanındaki sütunlara bağlayarak laboratuvar fareleri gibi kullandılar ve böylece nükleer radyosunun insanlar üzerindeki etkilerini inceleyebildiler. Bu deney gerçekleştirildikten sonra General de Gaulle, deneyi uygulayanlara yazdığı mektupta "Yaşasın Fransa" diye yazmıştır. Fransa'nın mavi fare olarak bilinen ilk nükleer denemesi, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'un doğrudan gözetimi altında gerçekleştirildi. Bu bombanın patlayıcı gücü 15 yıl önce Hiroşima halkına atılan Little Boy atom bombasının gücünün 5 katıydı. Fransa, nükleer denemesinin ardından radyoaktif radyasyonla kirlenmiş bölgeyi gösteren bir harita yayımladı. Bu haritaya göre radyoaktif kirlemenin yaşandığı alan küçük ve sınırlıydı. Ancak 2013 yılında yayınlanan gerçek haritalarda Afrika kıyıları, Batı ve Orta Afrika'nın da radyoaktif kirlemenin olduğu bölgeler arasında olduğu ortaya çıktı. Yayınlanan belgelere göre nükleer radyasyon testten 24 saat sonra Mali'ye, 4 gün sonra ise Senegal, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mauritania'ya ulaştı. Kendilerini Avrupa'nın kalbinde medeniyet ve kültürün beşiği olarak gururla kabul eden Fransızlar, bütün bu suçlardan hiçbir zaman utanç duymadılar. Özür dilemedikleri gibi Cezayir vatandaşlarına ait 18 bin kafatasını Paris'teki bir müzede gururla sergilediler. Fransız hükümetinin yeni yayımladığı raporlar, daha doğrusu yürütülen arşiv araştırmalarının bazı bölümleri daha önce kamuoyuna açıklanmamış önemli istatistik ve gerçekleri işaret ediyor. Bu raporlar Cezayir'deki 132 yıllık Fransız sömürge varlığı boyunca insan kayıplarının yanı sıra ekonomik ve kültürel sonuçlarında yaşandığını ve bunların hala tarihi ve siyasi tartışmalarda ele alındığını göstermektedir. Bazı tahminlere göre Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında en az 400 bin ila 1,5 milyon arasında insan öldürüldü. Cezayir kaynakları sömürge döneminde savaşlarda, sürgünlerde, sağlık hizmeti yetersizliğinden ve açlıktan ölenlerde dahil olmak üzere toplam insan kaybının 6,5 milyon olduğunu tahmin ediyor. Ayrıca 2 milyondan fazla Cezayirli de ana vatanlarından sürülerek geçici kamplara veya komşu ülkelere yerleştirildi. Etkileri günümüz nesillerinde de hissedilen zorunlu göç Cezayirlilerde görülüyor. Sizce Macron'un anma törenindeki açıklamaları tüm bu acıları bir anda hafifletip halklarının tarihi hafızasından silinebilir mi? Macron açıklaması tarihi hafızamızı silmediği gibi bu tarihi hafızadan yoksun olan herkese bugün Gazze'de gözlerin önünde yaşananların tarihin tekrarından ibaret olduğunu hatırlatıyor. Siyonistlerin küçük Gazze şeridine yönelik 15 aydan uzun süren vahşi işgali sırasında 45 binden fazla masum insan hayatını kaybetti. Bunların en az 17 bini çocuktu. Birleşmiş Milletler'e göre Gazze şeridi binlerce çocuğun mezarlığına dönerken, savaştan bugüne kadar sağ kurtulan çocuklar da savaşın yol açtığı ağır psikolojik ve duygusal sarsıntılarla karşı karşıya kalıyor. Üstelik Siyonist rejimin 17 yıldır uyguladığı acımasız kuşatma nedeniyle doğdukları günden bu yana yaşadıkları sıkıntı ve zorluklar buna bir örnektir. Birleşmiş Milletler istatistikleri İsrail'in Gazze şeridine yönelik savaşının sürdüğü bir yılda 17 binden fazla çocuğun bir veya her iki ebeveynini kaybettiğini vurguluyor. Bu topyekün ve eşitsiz savaşta Gazze'de 100 bin kişi yaralandı, 2 milyon insan zorla yerinden edildi, enkaz altında en az 10 bin kişi bulunuyor. Siyonistler hastanelere, okullara, mülteci çadırlarına bile saldırmaktan çekinmediler. Medeniyet adına yapılan bütün bu vahşetten kurtulmak için tarihe dönmemiz gerekiyor. Tarih, bize kurtuluşun tek yolunun azim, mücadele ve sebat olduğunu açıkça göstermektedir. Fransa'nın Cezayir'de işlediği suçlar, Cezayir halkının sömürgeciliğe karşı mücadelede çağdaş tarihin en parlak örneklerinden biri olarak anılan bir devrim başlatmasına yol açtı. Askeri, siyasi, diplomatik ve kültürel mücadelelerin bir araya geldiği bu devrim, Ahmet bin Bella'nın Fransız hapishanelerinden kaçışıyla başladı. Ahmet 28 yaşındayken Fransız Cesaret Madalyası alan aynı çiftçiydi. Ancak bütün fedakarlıklarının karşılığını ülkesinde masum insanların katledilmesiyle aldı. Özgürlüğe giden tek yolun savaşmak olduğunu anladı. Yıllar önce Abdülkadir el-Cezayiri gibi liderler direniş güçleri oluşturmuş ve Fransız güçlerine karşı uzun bir savaş başlatmışlardı. Ancak bu mücadeleler halkın örnek cesaretine rağmen iyi donanımlı Fransız ordusu karşısında başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Halk mücadele gruplarının dağınıklığı ve tek bir mücadele modelinin olmayışı istenilen sonuca ulaşılmasını engelledi. Ama bu başarısızlıklar halkın yüreğindeki devrim ateşini daha da körükledi. Halk direniş hücrelerinin sayısı her geçen gün artıyordu. Ahmet bu savaşçı gruplardan birinin komutanıydı. Grubuna Hizbuşşab, Halk Partisi adını verdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Cezayir'e dönen Ahmet bin Bella, ülkesini Fransız sömürgeciliğinden kurtarmak için 5 yıl boyunca mücadele etti. 1950 yılında Fransız güvenlik güçleri tarafından tutuklandı, ancak 2 yıl sonra arkadaşlarının yardımıyla hapisten kaçmayı başardı ve gizlice Fransa, İsviçre'ye ve oradan da Mısır'a gitmeyi başardı. Bu kaçıştan sonra Cezayir'in savaş güçlerini yurt içinde ve yurt dışında örgütlemeye başladı ve işgalci güçlere karşı pratikte kapsamlı bir silahlı mücadele başlattı. Ahmet ve arkadaşlarının Cezayir Milli Kurtuluş Hareketi'ni kurmaları 2 yıl sürdü. FLN olarak bilinen Ahmet bin Bella liderliğindeki bu hareket hızla halkçı bir simgeye dönüştü. Cezayirli mücadeleciler eğitimli güçler ve teçhizat eksikliğine rağmen bağımsızlığa inançla Fransa güçlerine karşı yıpratıcı bir savaş başlattılar. Bu mücadele sadece savaş meydanında değil, diplomasi alanında da sürdü. Milli Kurtuluş Hareketi küçük ölçekli grupları halkla aynı çatı altında birleştirmeyi başardı ve liderleri dünyadaki çeşitli bağımsız akımlar ve ülkelerden önemli diplomatik destekler alabildi. Ahmet bin Bella mücadelenin ilk yıllarında meydan komutanı olarak tanınıyordu. Ancak 1956 yılında ikinci kez Fransa tarafından tutuklandı ve hapse atıldı. Ancak bu olay onun askeri ve siyasi denklemlerden silinmesine neden olmazken, üstelik tüm Cezayirlilerin onu diriliş simgesi olarak tanımalarına sebep oldu. 1962 yılında, yani Cezayir'in bağımsızlığını kazandığı tarihte hapisteydi. Ancak serbest bırakıldıktan sonra Cezayir Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Bin Bella hükümeti viraneye dönüşen altyapıyı onarmaya çalıştı. Ekonomik kalkınmayı başardı ve en önemlisi sömürge altında olan halka özgüveni geri getirdi. Ancak Fransız sömürgesi altındaki viraneler Cezayir'in peşini kolaylıkla bırakmayı düşünmüyordu.
Bahşiş be nazarım یک تاکتیک هست از سمت آمریکایی‌ها یعنی
In my opinion, part of this is a tactic employed by the Americans, essentially playing the roles of good cop and bad cop. For instance, individuals like Marco Rubio, Lindsey Graham, and Tom Cotton adopt a hardline anti-Iran stance, while others like J.D. Vance take a more diplomatic approach. This creates a significant dynamic, in my view, allowing them to extract larger concessions from Iran by leveraging one issue against another. These strategies are common in negotiations and diplomatic interactions. However, it's clear that each of these individuals holds differing views on the matter. Some fundamentally reject the idea of dialogue or negotiation, while others, seeing Iran as currently weakened, are advocating for military actions. Hoping this could lead to the downfall of the Islamic Republic. However, the situation is not that straightforward. Discussions within think tanks and among political, military, security, and economic analysts continue, reflecting that the Islamic Republic is far from being constrained or easily managed.
Some of this inconsistency may stem from inexperience in dealing with nuclear programs. Witkoff, a New York developer with a background in high-rise construction, has only recently begun engaging with the complexities of Iran's nuclear program. However, the fragmented messaging also reflects deep divisions within Trump's national security team as they grapple with one of the most enduring and challenging dilemmas in American foreign policy. How to halt Iran's peaceful nuclear program without resorting to military conflict. The result has been a cacophony of mixed signals, conflicting statements, and blustery threats, reminiscent of the erratic nature with which Trump and his aides discussed their ever-shifting tariff strategies. Mr. Karimi argued that given Iran's strategic influence, the West has little choice but to negotiate.
Recent documented evidence and research from American and European think tanks show that Iran has made significant progress in its missile capabilities and its peaceful nuclear activities since the U.S. pulled out of the JCPOA. A recent example of these missile capabilities was evident during Iran's retaliatory actions against the Israeli regime. The fact is, in today's realist framework of international relations, power is a crucial element. If the opposing side lacks the ability to defend itself or retaliate, countries like the U.S. and the Western Bloc see little reason to negotiate with them. This suggests that there are elements of strength within Iran that drive the need for negotiations. These elements might be military, political, security-related, or economic. Moreover, the Islamic Republic of Iran possesses considerable diplomatic resources. For instance, its membership in organizations such as the Shanghai Cooperation Organization and BRICS, along with recent defense agreements with neighboring major powers, is certainly not something to overlook.
Against this backdrop, Iran is cautiously assessing its options. As Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, the leader of the Islamic Revolution, put it, we are neither overly optimistic nor pessimistic regarding them. After all, it's a process that was decided, and its first steps have been well implemented. This measured approach reflects Iran's recognition of the complexities at play while still holding on to a certain degree of strategic caution as negotiations unfold.
نکته مهمتر این که از طرف ایرانی بارها گوشزد شده و علازار امریکایی ها هم پذیرفتن.
A key point to note is that the Iranian side has repeatedly stated that the Americans recognize we are not starting from scratch. Given that this is a nuclear issue, we previously reached an agreement with the P5+1 in 2015 under the JCPOA. Thus, the groundwork for everything happening now is the same. Some might wonder, while it took 2 years to reach an agreement back then, how can we expect a new agreement in just a few weeks or months? This new agreement is definitely not starting from zero. The Islamic Republic of Iran believes we have already navigated this path, and the negotiation framework is clear. And what's needed now is for U.S. leadership to show the willingness to re-engage and adapt to this process.
While the negotiations have progressed even better than anticipated thus far, and both parties appear to be satisfied, it's essential to remember that the political landscape remains volatile, much like a tossed apple that spins endlessly before it hits the ground.
Based on later discussions among the negotiating teams and comments from the Omani and Italian hosts of the meeting, it appears that the negotiation process is progressing. As the Iranian foreign minister pointed out, there is little room for excessive optimism, but also not much reason for deep despair. What is crystal clear for us on the Iranian side is that the most critical element of this process is that the Americans need to show commitment and responsibility. Their history indicates they often disregard commitments at the slightest excuse and are unreserved in making these decisions public.
Ongoing vigilance is crucial, particularly given that Israel, perhaps the fiercest opponent of any reconciliation between Iran and the U.S., will not hesitate to create disruptions. Although it seems for now that Trump has managed to rein in Tel Aviv's more aggressive maneuvers, it is a grave mistake to discount the potential for obstruction in the future. After all is said and done, a path forward exists for meaningful progress in these negotiations. This is a critical opportunity, one that could not only redefine the future of Iran's nuclear program, but also shape the broader trajectory of West Asia. The success of these negotiations is of utmost importance. It's a moment that should not be overlooked. Mr. Kanani Moghaddam pointed out that Iran knows how to deal with the U.S., whether under Donald Trump or any other president.
We are in a battle of wills. On one side stands the United States, led by President Trump, who has adopted a strategy with some hidden elements that even his closest allies might not fully comprehend. It's sort of psychological warfare in which Trump is constantly threatening and sanctioning Iran in hopes of forcing the other side to concede. The reality is that Iran is poised to become a key player in the global geopolitical arena, while the U.S. aims to maintain its dominance in the region by containing Iran's power. Conversely, the leader of the Islamic Revolution has skillfully interpreted Trump's moves in this struggle. Through various positions, he has managed to compel Trump to retract some of his statements. These retractions could be tactical, or Trump may genuinely be waking up to the fact that he cannot win this battle of wills against Iran. As for the talks, what distinguishes this round from past ones is that we are advancing step by step. Each action we take necessitates a corresponding response from the other side that assures us of their seriousness. We refuse to engage in drafting an agreement like the JCPOA, signing it only to see it ignored by a person like Trump who might decide to burn all bridges behind us.
That's all for today. Thank you from the whole team. Please do join us again same times next week to see what else is on. Until next time, take care.
Seven, barometric pressure. to come to you, and O God, knowing that thou art our only king.
You're listening to the program Bookshelf on Iran Radio with Sheikh Yasir, a graduate of Islamic Seminary of Qom.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dear listeners, welcome to another episode of Bookshelf with me, Brother Yasir Ibrahim. One of the major topics within religious or within religion and religious or religion thought or religious thought is the concept of where does science and, you know, the hard sciences, if you would like to call them, fall into religion. One of the aspects and one of the main factors that caused the downfall of Christianity was the inability of many of the religious scholars to answer questions that were posed to them by the scientists at that particular time. However, within Islam and within the framework of Islam and the theological framework of Islam also, more so the philosophical and mystical framework, there are many answers and, you know, means by which these questions that were posed then can be answered. And it is a major research topic currently happening within the Islamic Republic of Iran, that the relationship between religion, i.e. Islam specifically, and the sciences. And what does it mean? Does it mean that religion and science are incompatible? Are they completely contradictory? Or no? Science is something that is encompassed within religion, looking at the world of existence from a different framework. These are some of the questions that need to be asked and answered. And this particular book, which is titled Religion-Based Knowledge, Views and Remarks, is a collection of articles by scholars in this field, major scholars in this field, that try to answer some of these fundamental and very important questions. So please stay tuned for our next segment, where we will be explaining a bit more about the book and some of the contents of the book.
Why do we read books in the first place? What are books good for?
We read books because we don't want to reinvent the wheel, if you will.
We'd better take advantage of human cultural and intellectual heritage, particularly related to our daily activities, such as our physical, mental, spiritual, or even religious health.
We can't ignore the past thoughts and experiences. To do so, we need to boost our bookshelf.
Welcome back, dear listeners, to our program Bookshelf on IRIB English Radio with me, Brother Yasir Ibrahim. So as we mentioned, the book that we would like to introduce to our dear listeners in this episode was titled Religion-Based Knowledge, Views and Remarks. This book is a collection of articles and edits and annotations on these articles done by Sayyid Hamid Rıza Hassani, Mehdi Alipur, Sayyid Muhammad Taki, Mawahid Abtehi. This book was translated by Mehdi Azadi and others. It was published by the Al-Mustafa International Publication and Translation Center in the year 2024, i.e. in this very year, or very recently. So this book, as mentioned, is a compilation of certain articles that revolve around Islam and science. So as I realize that the title should not be religion-based knowledge, but religion-based science. And in the blurb, this is actually mentioned. So the blurb says this book is the outcome of some of the most important views that have been stated regarding religion-based science in Iran. In this book, attempt will be made to present and examine both the views disagreeing with the possibility of having religion-based science, as well as a variety of agreeing views. It is noteworthy that those who hold these views on religion-based science do not necessarily share the same understanding of it. This is also important that maybe three scholars may have an agreement that yes, it is possible for religion-based science to be present or to occur or even to be formulated. But what is the quality of that particular religion-based science? What is the quantity of it? What is the level by which it can be used? What is the epistemological value of that religion-based science? And so on and so forth. So some of the articles collected in this book, for example, Islam and Science by Sayyid Hussein Nasser, The Theory of Religion-Based Science by Evaluating the Equations of Knowledge and Religion by Ayatollah Ali Abidi Shahrudi, was one of the leading scholars in Islamic philosophy and mysticism, currently in the seminary of Qom. What Islamic Science is Meaningful and Relevant by Ustad Mehdi Gulshani, or Professor Mehdi Gulshani, who again is one of the leaders in this particular field of Islam and science, and he has many books dealing with this issue of what religion and science, what are the commonalities, what are the merging points, and so on and so forth. So this particular book, those are the first three articles. This book contains eight chapters, i.e. eight articles. We won't go through all of them. So these are some of them. Inshallah, in our next segment, we'll be reading a portion of one of these articles for the benefit of our dear listeners. So please stay tuned.
Sacred texts we have received to help us understand where we came from and where we are going as a human race are most rich in helping us find our direction. They narrate stories of our past. But where have they brought us? Where are their messages now? Are we the people of belief, or have we become the people of the boxes? Is there wisdom trapped in our bookshelves? Bookshelves, bookshelves, bookshelves.
Welcome back, dear listeners, to our program Bookshelf on IRIB English Radio with me, Brother Yasser Ibrahim. So chapter 2, The Theory of Religion-Based Science by Evaluating the Equations of Knowledge and Religion. This is an article that was published by Ali Abidi Shahrudi, or Ayatollah Ali Abidi Shahrudi, who is an Iranian Islamic jurist and philosopher who is based in Qom. This article was originally published along with other articles in the periodical Kayhane Andishe, the issue number 30 to 36. So parts of this article were published over a period of time. So we begin reading this particular article by Ayatollah Ali Abidi Shahrudi. Note, this article discusses how to evaluate the equations between science and religion in order to express religion-based science. The basis of these equations is the law of concomitance of reason and sharia, which is a discussion in theology, kalam, and in the theory of ijtihad. Equations, yeah, I think that should be propositions, but anyway, they translated it as equations, qadaya. In an article entitled Exploratory Theory of Ijtihad, I tried first to analytically refer the law of concomitance of reason and sharia to its fundamental constituents, and in the second phase, to coordinate the resulting constituents of the analysis with the features and rules of each part. In the third stage, I tried to examine and evaluate the possible combinations of the law so as to determine the compatible combination of the law that would have the sufficient conditions for generalization. So as you can see, this is a very detailed how clearly and how precisely this was translated to English in the Farsi is something to be questioned and to be analyzed by those who really, really want to learn and understand this particular article, because Ayatollah Shahrudi writes very difficultly. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to enable us to truly understand the relationship of all of the sciences under the garb of Islam, truly and properly. Inshallah, until next time. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
You just listened to the program Bookshelf on Iran Radio with Sheikh Yasser, a graduate of Islamic Seminary of Qom.
Thank you. Take pieces of bread from me. And your soul will never be broken. And if I am your haven, you will never be homeless. One whose cloak is me will never be naked. And one whose resort is me will never be destitute. God is above all powers. IRIB English Radio.
In the limelight.
Over 90,000 Palestinians are sheltering in UN facilities as Israel's ongoing war triggers famine and mass casualties in the Gaza Strip. In this regard, we have taken a look at world media websites and news agencies for further details. Please stay tuned for more. Palestine Chronicle wrote, the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees, UNRWA, announced recently that over 90,000 displaced Palestinians are currently sheltering in around 115 facilities across Gaza. The agency also noted that approximately 420,000 people have been displaced again since the collapse of the recent ceasefire. Meanwhile, the World Food Programme, WFP, warned that families in Gaza are facing extreme hunger, with many uninsured where the next meal will come from, as the Zionist regime's blockade enters its seventh week. In a statement shared on X, UNRWA said the humanitarian situation continues to deteriorate due to relentless bombardment and the ongoing blockade, which is preventing the entry of both humanitarian aid and commercial supplies into the besieged Gaza Strip. Since March 2nd, Israeli regime authorities have kept Gaza's crossings closed, blocking food, medicine, and other essential supplies. The closure has sharply worsened living conditions for Palestinians, according to reports from rights groups, international agencies, and local authorities. The WFP called on the Zionist regime to prioritize civilian needs, ensure the safety of humanitarian workers, and grant immediate access for aid deliveries into Gaza amid what it described as a deepening humanitarian catastrophe. In its post, the WFP shared a video showing signs reading, "The laboratory is closed until further notice and Gaza needs food." The first phase of a ceasefire and prisoner exchange deal between the Palestinian resistance movement, Hamas, and the Zionist regime ended in early March 2025. The agreement, brokered by Egypt and Qatar with U.S. backing, had gone into effect on January 19th and was upheld by the Palestinian movement. However, on March 18th, Zionist regime Prime Minister Benjamin Netanyahu stalled the beginning of the agreement's second phase and resumed military operations in Gaza. Since then, the Zionist regime's attacks have killed at least 1,827 Palestinians and wounded at least 4,828 others, the majority of them women and children, according to Gaza's Ministry of Health. Since Israel's reneging on the ceasefire on March 18th, it has killed and wounded thousands of Palestinians throughout the Gaza Strip through a bloody and ongoing aerial bombardment. On October 7, 2023, following a Palestinian resistance operation in southern Israel, the Zionist regime military launched a genocidal war against the Palestinians, killing over 51,000 and wounding more than 116,000, with over 14,000 still missing. Despite habitual condemnation by many countries around the world of the Zionist regime's genocide, little has been done to hold the child killer regime of Israel accountable. The Zionist regime is currently under investigation for the crime of genocide by the International Court of Justice, while accused war criminals, including Prime Minister Benjamin Netanyahu, are now officially wanted by the International Criminal Court. The Zionist regime genocide has been largely defended, supported, and financed by the Washington regime and a few other Western powers. Meanwhile, Press TV wrote, the Euro-Mediterranean Human Rights Monitor has condemned the Zionist regime's complete blockade on humanitarian aid entering Gaza, warning that famine is no longer a risk but a reality. The Geneva-based rights group said recently that the imminent threat of famine in the Gaza Strip is deeply alarming, particularly considering the ongoing illegal and comprehensive blockade imposed by the Tel Aviv regime for the past 45 days. It said, after 45 days of total Israeli blockade, famine is no longer a risk. It's becoming a reality. This marks the longest uninterrupted restriction on humanitarian aid and essential goods since the beginning of Israel's genocide in the Strip over 18 months ago. Euromed noted that its field team in the Gaza Strip had observed alarming indicators pointing to a severe food crisis that may soon reach the level of famine. It said the ongoing Israeli blockade has caused a severe and persistent shortage of essential food items necessary for survival, including grains, proteins, and fats. According to the Euromed, much of Gaza's remaining agricultural and food infrastructure has either been bombed or otherwise destroyed, and or is currently under Israeli military control, it warned. As a result, people have been forced to sell their most basic belongings just to secure food, signaling the onset of a breakdown in their ability to endure the hunger. The rights group went on to highlight that families in the Gaza Strip have been forced to cut the number of daily meals, resulting in noticeable weight loss among residents. The Zionist regime forces have deliberately targeted over 37 aid distribution centers and 28 food banks as part of a systematic policy to starve civilians and exacerbate their suffering. It said, the starvation imposed by Israel on civilians in the Gaza Strip represents one of the most severe and inhumane forms of genocide, as well as a grave violation of human dignity. It extends beyond the mere denial of food, as it also seeks to dismantle the population's ability to survive by destroying livelihoods, obstructing humanitarian aid, targeting sources of food distribution, and deliberately disrupting essential supply chains. The statement stressed that the most devastating impacts of such policy fall on women and tragically on children, who make up over two-thirds of the Gaza Strip's population. Children are suffering slow and painful deaths due to severe malnutrition, weakened immune systems, and a stunted growth, all driven by the acute shortage of food and medical care. Meanwhile, pregnant and breastfeeding women face life-threatening risks for themselves and their fetuses or infants due to the absence of essential nutrition and the total collapse of the healthcare system. Euromed emphasized that Israel must be held accountable for using starvation as a weapon against civilians, which is a war crime under international humanitarian law and a serious violation of its obligations as an occupying power.
Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición.